Selam dünyalılar. Bundan sonra size dünyalılar diye hitap etmek istiyorum. Hepimizin içinde yaşadığı şu gezegende bazen koklaşa koklaşa, bazen konuşa konuşa, o da olmadı savaşa savaşa anlaştığımız veya anlaşamadığımız birer dünyalı olarak yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağım? Bugün insanın evcilleştirilmesini konuşacağım. Oxford Dictionary'e girip Dream yazdığında önce isim olan tanımı karşınıza çıkıyor ve şöyle diyor. Uyurken aklınızda gerçekleşen bir dizi olay ve görüntü. İkinci olarak yine isim haliyle başka bir tanımı da şöyle diyor. Gerçekleşmesini çok istediğin ama pek muhtemel olmayan bir şey. Umut gibi biraz yani. Sonra da karşınıza fiil halindeki dream çıkar ve açıklaması şu. Uyurken olayları ve görüntüleri zihninizde yaşamak. Tüm bu üç tanım da İngilizce'de dream olarak kullanılır. Bizim dilimizde de bunu rüya ve hayal şeklinde ayırıyoruz. Ama cümle içinde baktığımızda böyle birlikte kullandığımız yerler de oluyor. Mesela örneğin biri bize işte olmasını umut ettiği bir hayalinden bahsettiğinde çok rüyalara dalma deriz mesela. Yani ister İngilizce'deki gibi farklı tipte ama aynı kelimeyle veya Türkçe'deki gibi aynı tipte yani eylem haliyle ama farklı kelimelerle ifade edelim. Dört Anlaşma kitabının yazarı Don Miguel bu iki durumu şöyle ayırıyor. Diyor ki zihnimiz diyor 24 saat boyunca hayal eder diyor. Uyanık haldeyken de uyurken de bu devam eder. Aralarındaki fark diyor uyanıkken şeyleri bir çerçeve içerisinde algılarız. Ama diyor uyurken böyle bir çerçeve yoktur ve sürekli halde de değişir. Yani zihnimizdeki şeyler sürekli olarak değişir. Aslında rüya dediğimizde hayal kurma sürecimizin uyku içerisindeki değişen çerçevesiz lineer olmayan hali şeklinde tanımlamış kitabında da. Yani aslında her şey insanın bu zihin aktiviteleriyle başlıyor. Çünkü bu aktivite yıllar içerisinde biz doğmadan önce dahi birçok hayaller oluşturdu. Bunlara bazen bir ailenin hayalleri, bir topluluğun hayalleri, bir şehrin hayalleri, bir ülkenin hayalleri ve tüm bunların birleşimi aslında insanların hayalleri diyebileceğimiz hayaller meydana getirdi. Ve bu hayaller içerisinde toplumun kurallarını, kanunlarını, inançlarını, farklı kültürlerini, okullarını, sosyal aktivitelerini, tatillerini, her şeyini bulabilirsiniz. Her şeyini barındırır. İşte biz tüm bu bir şeylerin hayalleri dünyasına doğarız. Ve tabii ki bir hayal kurmayı öğrenme kapasitesiyle doğarız aynı zamanda. Ve işte daha önce kurulmuş tüm hayallerle oluşturulan inançlar toplumu bizim hayallerimizi beslemeye başlar. Yani bize onların öğrendiği şekilde hayal kurmamızı öğretilir. Ve bunu öğretmek için Tüm sistemler de çevremizde hazırdır. İşte aile, toplum, okul vesaire her şeyle çevrilmişizdir. Hayal kelimesinden sonra üzerinde durmak istediğim ikinci kelime de dikkat. İşte ya da fokus da diyebiliriz. Hani dikkatleri üzerine çekmek gibi. İngilizce'deki attention. Dikkatimizi neye verdiğimiz veya dikkatimizi kimlerin çektiği şekillendirmeye başlar bir şeyleri. Hani dikkatimizi verdiğimiz şey aynı zamanda zihnimizde içeri neyi alıp neyi almayacağımızı belirleyen şeydir. Yani bunun önemini fark ettiğimiz ilk an aslında çevremizdekilerin dikkatini çekmeyi de öğreniriz. İşte bu çocukluk dönemlerinde hani anne baba bana bak diyerek her hareketimizin izlenmesinden alınan o keyif. Hani bir başkasının dikkatini çekmekten alınan keyifle öğreniriz bunu. Böylece hem insanların dikkatini çekmeyi öğrenen hem de dikkati başka şeyler tarafından çekilen bir canlı olarak büyümeye başlarız. İşler daha da ilginçleşir çünkü olaylar anne baba hani bana bak noktasındaki gibi masum kalmaz. Dikkatimizi çekebilmeyi başaranlar bizlere bir şeyler söylerler. Bize bir şeyler öğretirler, bir şeyler anlatırlar, bir şeylere inanmamızı isterler. Hangi dili konuşacağımızı ve hangi ismi dahi taşıyacağımızı seçemeyen biz ilk etapta dikkatimizi kime vereceğimizi de seçemeyiz. Dolayısıyla dikkatimizi çekenler tarafından bize söylenenlere evet deriz yani haklısın. Çünkü bizden büyük çevremizdeki çok bilgili canlıların bunları yanlış bilmesinin imkanı yoktur. Yani onlardan daha iyi bilecek değiliz ya. Biz de deriz evet deriz yani haklısın. Bunu dediğimiz anda inanç sistemimizi de yaratmaya başladığımız yerdir. İnsanın evcilleştirilmesi süreci gerçek anlamda burada başlar. Hikaye anlatır gibi buraya kadar anlattım. Ve 4 Anlaşma kitabını daha önce okumuş olanlar beni çoktan yakaladılar diye düşünüyorum. Yani kitabı okumadım burada direkt ama kitapta okuduklarımdan ilham alarak oluşturduğum bir kısımdı burası. 4 Anlaşma adlı kitap böyle 3-4 sene önce erkek kardeşimin tavsiyesiyle okumuştum. Basit gerçekleri basit bir dille anlatıyor diyebilirim. Ama aslında işin ironik tarafı çoğu zaman hayatımızda basit bu gerçekleri unutuyor oluşumuz. O yüzden işte bu kitap benim için arada böyle dönüp dönüp tekrar okuyup kendimize bir şeyleri hatırlatmamız gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Tabii böyle kitabı 3-4 sene önce okuduğum için bölümü hazırlarken tekrar okumam gerekiyordu. Ama maalesef tüm kitaplar halen Türkiye'de olduğu için bir süredir böyle bir imkan bulamamıştım. Neyse ki doğum günümde İngilizce versiyonunu hediye olarak aldım kitabın. Bir de İngilizce olarak okumuş oldum. Hem de hatırlamış oldum. Yani dilinin kolay olduğunu size şöyle anlatayım. İngilizce versiyonunda o versiyonunda 30 sayfayı tek oturuşta hiç çeviri ihtiyacı duymadan ve uykuya dalmadan okudum. Genelde hala İngilizce kitapları okurken çabuk uykuya dalabiliyorum. Yani bölüm bu kitaptan ilham alınan bir bölüm diyebilirim kısaca. İnsanın evcilleşme sürecine şöyle genel baktıktan sonra biraz üstünde bunun üzerine konuşmak istiyorum. Yani özellikle bu dikkatimizi, işte fokusumuzu birilerinin üzerine çekmesi bana biraz hipnozu hatırlatıyor mesela. Hani orada da genelde filmlerden de gördüğümüz işte bir cisme odaklanırsın. Sonra o odaklanma hali içerisinde birileri size bir şeyler söyler ve o söylenenlerle zihninizi ve düşüncelerinizi kontrol etmeye başlar. Aslında yaşanan da işte birazcık böyle bir şey. Hani bize söylenen kelimeleri bir cisim gibi düşünün ve onlara odaklandığımız anda bize neye inanmamız ve neye inanmamamız, neyin kabul edilebilir ve neyin kabul edilemez olduğunu, neyin güzel ve neyin çirkin, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylüyorlar. Zamanla bunları kabul ediyor ve inanç sistemimize alıyoruz. İnanç sahibi olmak aslında bir yerde koşulsuz inanmak demek. Ve o noktaya ulaştıktan sonra da artık kimsenin bunları size tekrar söylemesine dahi yeri kalmaz çünkü zaten siz artık buna inanmışsınızdır ve kendinize defalarca söylemeye başlarsınız. Çünkü koşulsuzca bunlara inanırsınız. Hayatta hiçbir şey yok ki tabii ki madalyonun diğer yüzü olmadan konuşulsun. Şimdi aile dedim, okul dedim, toplum dedim, inanç dedim. Biz bu kavramları dahi var etmek için asırlar harcadık. Kanunuydu, kuralıydı, hepsi bir zamanlar yokluklarından ötürü yaşanan acılar nedeniyle var edilmiş şeyler. Dolayısıyla birlikte yaşamak adına da öğrendiğimiz, inandığımız ve takip ettiğimiz şeyler var. Yani en azından daha iyisi gelene kadar takip ettiğimiz diyeyim. Dolayısıyla evcilleşme sürecimiz tek başına kötü veya iyi tanımlanabilecek bir şey de değil. Olayların karıştığı yer bir insanı da başka insanların yetiştirmesi. Yani eğer değersiz olduğunuz inanç sisteminizde yer almışsa, bir başka canlının inanç sisteminde de aynısını var etmeniz çok olası. Yani hani aynısını var etmeniz çok olası olmasını bırakın. Aksini var etmeniz çok zor. Yani tüm inanç sistemlerimizi aktara aktara gidiyoruz. Yani özellikle de her çağda tekrar tekrar sorgulanması gereken kavramlar için özellikle hani bunları düşündüğümüzde bu sıkıntı da yaratabilecek bir konu. Aklıma gelmişken bir şeyden daha bahsedeyim. Bu aralar izlediğim tüm filmlerde mutlaka bir ebeveyn modeli görüyorum. İşte çocuğuna suçlu hissettiren, yetersiz hissettiren. En son böyle birkaç örnek peş peşe görünce dayanamayıp şey dedim sesli bir şekilde. Ya niye cehennemde yaşadığımız belli yani. Yani boku ailelere atalım hani köşemize çekilelim değil tabii ki. Büyüdük, kendi sorumluluğumuzu alalım falan. Oraları artık geçtik, oraları biliyoruz. Zaten zinciri de artık birilerinin kırması gerekiyor. Hani onların da farkındayız. Ama hani aktarılan tüm bu korkular kendi küçük dünyalarımızda kendimize bir cehennem yaratmamıza da sebep olan şey oluyor. Yani insan bir ömrünü güzellikleri görmeye çalışarak acı içerisinde yaşıyor. Çünkü ona bu dünyada hiçbir güzellik olmadığı inancı yerleştirilmiş. İşte içinizde bir yerde cesaret sahibisiniz. Bunu biliyorsunuz ama size korkak olduğunuz inancı yerleştirilmiş. Bu yüzden hayatınızı cehenneme bununla çevirebilirsiniz. İşte bize aktarılan bu inançlar nasıl bu dünyada cehennemler yarattığımızın da aslında bir yerde bir kanıtı. Evcilleştirme kelimesini genelde hayvanlar için kullanırız. İşte özellikle kedisi köpeği olanlar da bilir. Ödüllendirme sistemiyle de birlikte good girl, good boy diye evcilleştiririz onları. Veya neyi yaptıklarında ödül maması alacaklarını veya cezalandırılacaklarını bilirler. Aynı ödül ve ceza sistemini çocuk yetiştirirken de kullanıyoruz. Bir de şey vardır hani bizim çocuk çok uslu, beni hiç üzmez diye övünen aileler. Yani bazı durumlarda bizi üzmeyecek bir köpek sahiplenmek daha iyi olacak gibi. Çocuk dediğinin sizi biraz üzmüyorsa biz nerede yanlış yaptık diye mi bakmak lazım biraz bilmiyorum. Hani ne bileyim yani hiç mi böyle karşınızda dursun işte ben şunu istiyorum desin. İşte gitsin istediğini elde etsin yani hiç mi böyle bir çocuk hayal edilmiyor. Vallahi ben ediyorum yani şahsen. Ve insan da birazcık böyle bir şey olmalı yani. Kendi doğrularını, gerçeklerini yaratabilen, kendi inanç sistemini gerekiyorsa yıkıp yeniden yaratabilen, sonra yıkıp yeniden yaratabilen tekrar. Yani bununla barıştığımız yerde aslında kendi inanç sistemlerimizi körü körüne aktaran değil de hani bunları yıkmaya ve yeniden yapmaya işte korkularına rağmen bunları başaran insanlar yetiştirebiliriz. Ve biz bu cehennemi sadece kendimize değil başkalarına da yaşatıyoruz. Yansıtma olayı bunun en basit hani kendimizi yargıladığımız her şey bir başkasını da yargılamamıza sebep olan şey. O yüzden hani durup hayal ediyorum hepimizin biraz bu yargıları oluşturan inanç sistemleri bu kadar güçlü olmasa, bu kadar yıkılamaz olmasa hani dünya nasıl bir yer olurdu diye. Hani birbirimize biraz olsun salıp kendi işimize bakabilir miydik mesela? İnsan merak ediyor yani. Neyse, kafalar bence tam nasıl desem kıvamına gelmediyse devam ediyorum. Ceza ve ödül sisteminin özünde elbette cezalandırmaktan korkan bir canlıya döneriz. Ve cezalandırma korkusuyla kararlarımızı almaya başlarız. Ya da tam tersi işte ödüllendirme arzusuyla. Örneğin toplum içerisinde reddedilmekten korkarız ya da yeterince iyi olmamaktan korkarız. İşte burada mükemmelliyetçiliğe de hemen göz kırpalım. Tüm bu sürecin sonunda da olmadığımız biri haline geliriz. Şimdi bu noktadan sonra artık evcilleştirilmemiz büyük ölçüde tamamlanır zaten ve artık bize işte ödül ve ceza verilmesine ihtiyaç duymayız. Çünkü bunu kendimiz için yaparız. Bu sistem o kadar iyi çalışır ki bir zamanlar olduğumuz kişiyi, istediğimiz şeyleri bize unutturur. Çünkü onların size çok da iyi olmadığı söylenmiştir. Yani insan yaptığı bir hata için kendisini dönüp dönüp defalarca acı çektirecek tek canlıdır belki de. Hani kendi kanun kitabımızla, kendi yargıcımız olarak yaşarız hayatı. Ama gerçek hayattaki bile kanunlar size bir kez ceza keserken ve o cezayı çektikten sonra biterken biz kendimize bir hata, yaptığımız bir hata için defalarca kez acı çektirebiliriz. İşte tüm bu cehennem, acı dedik ama tüm bunlara rağmen bizi bu sistemde sıkı sıkı tutan şey korkudur. Geçen yine aşırı entelektüel bir anımda makale okuyorum. Şaka şaka film izliyordum. Filmde bir oyuncu aslında bakarsanız başarılı olabilecek bir oyuncu. Hatta da başarılı da bir oyuncu ama sanırım yanlış hatırlamıyorsam farklı tarzda daha önce yapmadığı bir filmde oynamaya çalışıyordu. Ama başaramamaktan korkuyor. Bu korkusu yüzünden de kendini sabote ediyor. Şimdi rezil olmaktan korktuğu için oyunculuğunu bir grup karşısında da sergileyemiyor doğal haliyle. Ve sonunda şöyle bir diyalog yaşandı. İşte biri çıktı dedi ki hani rezil olmaktan korkma. Yani defalarca kez rezil ol. Ama öğren. Kendinle eğlenirken öğren. Neyse tamam biraz ben de araya yorum katıp hatırlamadığım yerleri doldurdum ama genel olarak böyle bir diyalogtu. Başka bir örnek de kendimden vereyim. Yeni bir işe girdim demiştim işte geçtiğim bölümde. Bu işte tabii ki yeni bir adım, yeni bir level benim için. Ve korkuyorum. Yani yanlış yapmaktan korkuyorum. Rezil olmaktan korkuyorum. Yani kısaca istediğim bir şeyi batırmaktan korkuyorum. Korku duygusu o kadar ilginç ki günün sonunda korktuğunuz için yaptığınız şeyler tam da korktuğunuz şeyi karşınıza çıkartan da şey oluyor. Şimdi iş dünyasının süsleyip sattığı cümle olan feedback'i bilirsiniz. Daha ikinci haftamda feedback almama sebep oldu. Tabii orada tek taraflı değil, eleştirilecek başka noktalar da var. Ama işte hani korkuyla ayakta tuttuğunuz inançlarınız bazen o noktada size ben yetersizim, bak işte koptuğum başıma geldi, ben biliyordum zaten işte olmayacaktı gibi şeyleri de çok kolayca söyleten şey oluyor. Özellikle şu günlerde aslında birazcık ilginç zamanlar yaşadığımızı düşünüyorum. Artık hayvanı insanı da geçtik. Yarattığımız yapay zeka kontrolü ele mi alacak diye konuşuyoruz. Bu arada Kübra dizisini Netflix'te izledim ve bitirdim. Sonuna kadar bir yandan da bu ne be diye izlerken bir yandan da sonunda çıkacak şeyi tahmin etmeye başlarken tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Yani artık inanç sistemlerimizi yaratan sadece toplum, aile, öğretmen, okul falan da değil. Artık inanç sistemlerimize yapay zeka da yönetebilir mi? İşte elde ettiği dikkatimizi kendine çektikten sonra bize kendi yoluyla kendimize inancımızı kaybetmemize veya işte tam tersi içimizdeki olan o şeyi canlandırmamıza sebep olabilir mi? Yani yapay zeka bir tanrı rolünü üstlenebilir mi? Neyse spoiler sınırını çok açmayayım ama bu tarz sorular için de güzel bir diziydi. O yüzden artık kendi inanç sistemimiz üzerine düşünürken bir de dikkat etmemiz gereken yapay zeka girdi işine. Peki ilacımız ne? Konuştuk ama doktor derdime bul bir çare. Dört anlaşma kitabında korkularımızdan gelen inançlarımızı yıkmamızı sağlayacak bu dört anlaşmayı anlatıyor bize. Yani bir sonraki bölümde bu anlaşmayı konuşacağım. İlk defa böyle devamı sonralı bir bölüm olacak ama bir de bunu deneyelim bakalım. Yani bir dahaki bölüme kadar bu bölüme noktayı şimdilik bir film alıntısıyla koyuyorum. Atlamaktan korktuğun an tam da atlaman gereken andır. Aksi takdirde tüm hayatın boyunca aynı yerde olacaksın.